Ayrım 22. Rehine Elizabeth Lowell. Sayfa 256. Birleşik Devletler'in üzerinde pazartesi. Yerel saat 01:20. 42. bölüm. "Onu buldum," dedi Dwayne coşkuyla. Steele telefonu aldı. "Joseph?"
"Evet."
"Lanet olası, telefonunu tam zamanında açtın." "Hector Rivas Osuna ile konuşuyordum. Ara vermek ölümcül olabilirdi."
"Yargıç Silva senin de mi?"
"Evet," dedi Faroe.
"Ona lanet olası telefonunu açmasını söyle."
"Bir işe yaramaz. Hattının servisi sınır yakınlarında çekiyor."
"O zaman çabuk oraya gidin," dedi Steele.
Ted telesekreterine bir mesaj bıraktı.
"Nedir?"
"St. Kilda'ya olan güvenin çok dokunaklı."
"Bak, biraz önce yanımızda bir adam öldürüldü. Ardından yarın otobandaki köprüden sallandırılacak bir diğer cesetle karşılaştım. Yani özür dilerim ama eğer..."
"Kim öldü?" diye sözünü kesti Steele.
"Hector'a saygısızlık eden bir adam. Bam bam bam bam, öldün."
"Kanlı bir şölen."
"Kısmen haklısın."
"Grace gördü mü?"
"Evet."
"Nasıl dayanıyor?" diye sordu Steele.
"Beklediğimizden çok daha iyi. Ted'in mesajı nedir?"
"Grace'i Lomas'ta gece yarısı arayacak. Lomas'ın ne, kim ya da neresi olduğunu bul ve beni geri ara."
Steele telefonu kapadı ve sanki irade gücüyle daha hızlı hareket etmesini sağlayabilecekmiş gibi gözünü Tijuana'da duran kırmızı noktaya dikti. Tijuana, Kaliforniya sınırı, pazar 23-22, 43. bölüm. Faroe arama sonlandırma tuşuna bastı ve Otay Mesa'yı süratle geçerek sınıra doğru yaklaşmaya başladı.
"Lomas kim, neresi ya da nedir?" diye sordu Grace'a.
Grace bitkin bir şekilde yüzünü ovuşturdu. Uyanık kalmaya çalışıyordu. Delirmiş bir katille bir arada olmanın etkisiyle salgıladığı adrenalin onu tüketmiş ve yorgun düşürmüştü.
"Grace?"
"Bir Lomas davasıyla ilgileniyorum. Bu isimde en az 5 sokak, ayrıca 1 ya da 2 kasaba var," diyerek esnedi Grace.
"Biraz daha detaylı bilgi vermelisin."
"Ted, ev ve cep telefonuna gece yarısı Lomas'ta olman gerektiğini, seni oradan arayacağını belirten mesajlar bırakmış."
Grace aniden yerinden doğruldu. "Lomas, Santa Fe, bizim çiftliğimiz. Lane'in bilgisayarını aldığımdan beri oraya gitmedim. En son bilgisayarı Ted'deydi. O bilgisayarı La Jolla'ya bırakmayı unutmuştu."
"Telefonunu aç. Servis hattına girebilecek kadar yakınlaşmış olabiliriz. Ted'in mesajını dikkatle dinle. Adamı tanıyorsun. Her şeyi dinle. Nasıl nefes aldığını, sesinin nasıl geldiğini."
Grace telefonunu açtı. Hiçbir şey olmamıştı.
"Çiftlik buradan ne kadar uzaklıkta?" diye sordu Faroe daha da hızlanarak.
Otay sınırındaki ışıkların parıldaması daha da yakına sıçramıştı.
"NASCAR yarışında gibi gitsen de," dedi Grace, "gece yarısından önce yetişemeyiz. Sınırı geçtikten sonra I-5 yolundan çiftliğe varmak 45 dakika sürüyor. Ama bir de iyi haber var. Otay girişi çok daha yakın."
Faroe telefonunda bir numarayı tuşladı ve telefonu Grace'e uzattı. "Steele'a çiftliğin yerini söyle." Grace telefonda konuşurken Mercedes sınırdaki ışıkların karanlığı yardığı kaosa doğru yaklaşarak gecenin içinde roket gibi ilerledi. Grace telefonu kapadı ve tekrar Faroe'ye uzattı.
"Neredeyse sınıra vardık," dedi Faroe. "Telefonunu tekrar kontrol et."
Grace elindeki telefona baktı. "Bir şey yok." Tijuana Uluslararası Havaalanı'na yaklaşan ve inişe geçen uçaklar, iniş platformundaki ışıklarla gözle görülür hale geliyordu. Hemen kuzeyde Birleşik Devletler sınır devriye helikopterleri, Spring Canyon'un üzerinde belirli bir yörüngede uçuyor, projektör ışıklarını kanyon zeminine dolduran ayak izleri üzerinde gezdiriyorlardı.
"Lane bunu görmeliydi," dedi Grace.
"Neden?"
"Buna biraz da sanatsal enkaz ekle ve işte karşında T2'nin açılış sahnesi."
"T2?" diye sordu Faroe sınır giriş şeridine yavaşça yaklaşırken.
"İkinci Terminator filmi. Savaşın hakim olduğu bir dünyada başlıyor. Tijuana'ya oldukça benzeyen bir yerde. Tek fark Tijuana'nın gerçek olması. T2'yi hiç izlemediğini söyleme sakın bana."
"Ben onu yaşadım."
"Kendi seçimin."
"Senin işine yarıyor."
"Bu durum ikimize de yarıyor yani."
Faroe gülebilirdi ama durum komik değildi. Grace'in elindeki cep telefonu sinyal vermeye başladı. 3 cevapsız çağrı. Grace tuşlara bastı. Ted. Mesajlar. Yalnızca bir tane. Grace telefonu aldı ve duyduklarına inanmakta güçlük çeken bir ifadeyle dinledi. Seni iki yüzlü piç kurusu. Grace dinleme tuşuna yeniden bastı ve telefonu Faroe'ye uzattı. Ted'in sesi neşeli, neşeli olduğu kadar da kayıtsız geliyordu. Faroe onu boğazlamak istedi. Hey, Grace kız, çok yakında buluşmamız gerekiyor. Bu herkes için çok daha iyi olacak, özellikle de Lane için. Merak etme, bu buluşma kariyerine zarar vermeyecek. Gece yarısı seni Lomas'tan arayacağım. O zaman buluşmayı ayarlarız. Görüşürüz, hoşça kal. Grace kız dedi Faroe normal bir ses tonuyla telefonu tekrar Grace'e verirken. Bu Ted'in kendini üstün hissetme şekli dedi Grace kendine hakim olmaya çalışarak. Gözleri Faroe'ye eğer o takma isimle kendisine hitap ederse yüzüne bir yumruk geçireceğini anlatırcasına bakıyordu. Sesi oldukça neşeli geliyor. Ted normalde neşeli bir adam mıdır diye sordu Faroe. Sesi gergin geliyordu. Güzel, bunu hak ediyor. Yalan söylüyor muydu peki? Sanmam dedi Grace. Yalan söylediğinde ciddileşir. Şu anda Lomas'ta kim var? Gecenin bu saatinde mi hiç kimse? Gündüz vakti bahçe bakımını yapan bir hadememiz ve iki günde bir evle ilgilenen bir temizlikçimiz var. Yani orada telefon beklerken yalnız olacaksın. Faroe'ya bir soru sormamıştı ama Grace yine de cevapladı. Evet. En yakın komşu? En az 400 metre uzakta. Arada sırada gelirler, uzun süreli kalmazlar. Çok hoş dedi Faroe, gözleri tam tersini söylüyordu. Önlerindeki araba sınır giriş kapısını geçti. Faroe ilerledi ve sınır görevlisine kibar bir şekilde gülümseyerek baktı. Görevli adam sıkılmış ve mesai sonuna gelmiş gibi uykulu görünüyordu. Sonra alt tarafta bulunan bilgisayar ekranına baktı. Gözleri iyice açıldı ve davranışı birdenbire değişti. Meksika'da nereye gittiniz? Ses tonu keskin ve korkutucuydu. Faroe Tijuana'ya ve Ensenada'ya sonra da geri döndük dedi doğrudan sınır görevlisinin gözlerine bakarak. Aracı üzerinde ikinci inceleme yazan tabelanın altına çekin. Aracınızdan inmeyin her ikiniz de. Bir dakika içinde birisi yanınıza gelecek. Görevli Faroe'ye kaşlarını çatarak baktı. Ardından Mercedes yavaşça Amerikan topraklarına doğru sokulurken telefonuna uzandı. ''Şimdi ne oluyor?'' diye sordu Grace tedirgin bir şekilde. ''Bizi bu akşamüstü takip eden adamlar muhtemelen bize sınır gözetlemesi koymuşlar. Ya tekrar gözetlemeye devam etmeyi amaçlıyorlar ya da tekrar ne zaman sınırı geçtiğimizi bilmek istiyorlar.''
''Bu takip hiç sona ermez mi?''
''Bir süreliğine hayır.''
''Nefes aldığın sürece hayır.''
Faroe tabelanın altına aracı park etti. Görevli kulübesinden ağır adımlarla çıkıp Mercedes'e doğru yaklaşmaya başladığında Faroe motoru henüz durdurmuştu. Görevli aracın içine uğursuz bir bakış atarak ''Tamam gidebilirsiniz'' dedi. Faroe gaza bastı. Tek bir belge bile istemedi. ''Bu demektir ki kim olduğumuzu zaten biliyor ya da en azından senin kim olduğunu biliyor'' dedi Faroe. ''Bu araç kimin adına kayıtlı?''
''Kendi üzerime alana dek Ted'in firmasına kayıtlı.'' Grace omuz sikti. ''Pek ilgilenemediğim detaylardan biri.''
''Bu durumu açıklayabilir.'' dedi Faroe. ''Ama böyle bile olsa görevli bizi fazlasıyla kolay bıraktı. Uzun bir bekleme yok, araç araması yok, belge sorusu yok, üst araması yok. Yalnızca bizi birazcık bekletirken yüzlerimizi önündeki bilgisayardan kontrol etti.''
Her şeyden, herkesten şüpheleniyorsun. Bazı şeyler sadece kendiliğinden olmuş olamaz mı?
Hayatta kalmak istiyorsan hayır.
Birleşik Devletler'deyiz.
Faroe göz ucuyla Grace'e baktı ve çenesini kapalı tuttu. Kendine ve Caldero'nun onu aradığı andan itibaren her şeye sinirli olan Grace, doğru dedi, Ted'in aramasıyla ilgili ne yapacağız, geç kaldık. Arayacağını zannetmiyorum.
O zaman niçin benim Lomas'ta olacağımı bilmek istiyor?
Grace durdu cesaretini topladı ve düşündüğüm şey hiç hoşuma gitmiyor dedi. Aferin sana dede Faroe. Seni çok seven eski kocan cep telefonu numaranı biliyor. Gece yarısı her nerede olursan ol seni arayabilir. Bence sadece senin gece yarısı Lomas'ta tamamen yalnız olmanı istiyor.
Buna cesaret edemez.
Neye? Grace başını salladı. Böyle bir şey söylemek istemiyordu. Seni soğukkanlılıkla öldürebilecek cesaret olmadığını mı düşünüyorsun diye sordu Faroe.
Olmadığını biliyorum.
Peki ya bunun için birilerini tutarsa? Eyaletler arası 5 numaralı otomana girdiklerinde kıyıdan gelen sis soğuk bir şekilde onları kucakladı. Grace yeniden üşümeye başlamıştı. Faroe arka koltuğa uzanıp ceketini çekti ve Grace'in kucağına bıraktı. Giy şunu dedi Faroe. Ve hayır, Ted'in seni öldürmeye niyetlendiğini hiç sanmıyorum. Bunun ona hiçbir faydası olmaz. Ama işler değişirse, işte o zaman ben de değişirim. Grace ceketi omuzlarına attı.
Bu analize sevinmeli miyim?
Faroe aracın saatine baktı. Grace haklıydı. Bu hızla gece yarısına kadar çiftliğe varamazlardı. Faroe otobandan çıkış işareti aramaya başladı.
Ne arıyorsun diye sordu Grace.
Hoş, isimsiz bir motel, seni bırakacağım. St. Kilda senin yanına yakın zamanda birini gönderecek. O arada ben de Lomas'ta ay ışığında biraz yılan avına çıkacağım.
Hayır,
Grace'in sesi oldukça alçaktı. Faroe Grace'in ne söylediğini duyduğundan şüphe ederek ona baktı.
Hayır, beni hoş, güvenli bir motele tıkmayacaksın dedi Grace açık bir şekilde. Ted aramak yerine Lomas'a gelebilir. Eğer böyle bir şey olursa onunla biraz yalnız konuşmak istiyorum.
Bu sayede yüzünü parçalayabilirim.
Bu tehlikeli olabilir dedi Faroe.
Onun için olabilir ama benim için değil. Lomas'ta yatağın başucundaki çekmecede bir 9 milimetrelik bulunduruyor. En son kontrol ettiğimde hala oradaydı. Eğer orada değilse şömine rafında pompalı bir tüfek var ve saçmalar da kiler de Javier'in yanında duruyor.
Grace Faroe'ye baktı. Senin aksine ben uzun ve aşırı tahminlerle uğraşmıyorum. Faroe başını geri yasladı ve güldü. Lanet olsun amada. Hector haklıydı. Ted'in böyle bir şeye kalkışmasını umut ediyorsun. Grace hiçbir şey söylemedi. Ted'in Lane'e yaptığını düşündükçe öfkesi daha da artıyordu.
Belki de o vahşetin içinden hiçbir zaman çıkmamıştım. Belki de hala içimdedir. Tanrım, umarım hala öyledir. Faroe gibi olmalıyım. Acımasız, Lane'in iyiliği için. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmamış Lane için.
Unutma dedi Faroe Grace'in yüzüne bakarak. Şu anda Ted Lane'in hayatta kalması için çok önemli.
Yaralı olsa?
Sadece yaralayacak kadar iyi bir nişancı mısın?
Evet.
Faroe gülümsedi. Yaralı hali değişimi görür. Güney Kaliforniya, Pazar 23.51, 44. Bölüm. Grace benzin deposundan pompayı çıkardı, gaz pompasının üzerine geri taktı ve fişini bekledi.
Hazırım dedi, neredeyse bitti.
Faroe SUV'un arkasından yarı saydam plakayı çıkartırken ve bir ampulü gevşetirken Grace onu izledi. Sen sür dedi Faroe.
''Teşekkürler Tanrım'' dedi Grace iç çekerek.
''Hey, buraya kadar zamanında varmamızı sağladım değil mi?''
Grace ışık hızından birazcık daha yavaş bir hızla diye omurdanarak sürücü koltuğuna geçti.
Faroe SUV'un arka tarafına geçti ve bagaj kapısına aralık bıraktı. ''En azından kimsenin bizi takip etmediğinden emin oldum.''
''Bu iyi bir şey mi?''
''Hayır, şimdiye kadar etrafımızda dört dönüyor olmaları gerekirdi.''
İlla sormam gerekiyordu değil mi?
Grace anahtarı çevirdi ve aracın büyük motoru büyük bir kükremeyle tekrar hayata döndü. Grace şehre yöneldi ve sessiz bir şekilde yola devam etti. 5 dakika sonra iki şeritli bir toprak yola girdi. Faroe en son Lomas'a geldiğin zamandan beri Ted'in herhangi bir güvenlik önlemi almadığına emin misin diye sordu.
Evet. Boşanma davası için mal varlığı beyanını toparlaması oldukça zahmet vericiydi.
Daha önceden konuştuğumuz işaretleri hatırlıyor musun?
Evet.
Faroe çenesini kapadı. Grace toprak yoldan uzun, taş döşeli araç yoluna geçerken Faroe omzunun üzerinden araç saatine baktı. Saat 00.04'ü gösteriyordu.
Ben kullanıyor olsaydım zamanında varmış olurdun dedi Faroe.
Grace dikiz aynasından Faroe'ye bir bakış attı. Faroe gülümsedi. Grace'in kısa saçlarının döküldüğü boynuna dokundu ve Grace'in nefesi kesildi. Grace'in bu tepkisi Faroe'nin onu arkaya çekip şık suvun tüm camlarını buğulandıracak bir seks yapma isteği uyandırdı. İlerideki büyük meşe ağacına yaklaşırken dedi Faroe boğuk bir sesle, yürüme hızında yavaşla. Bagajın kapanma sesini duyduğunda tekrar eski hızına dön. Yalnız başınaymışsın gibi hareket et. Devam et ve yatak odasındaki tabancayı al. Ama tabancayı görünür bir yerde tutma. Senin silahı bulunduracağını tahmin etmediği bir yere koy. Ted ya da bir başkası evin dışından seni izliyor olabilir. Birini görürsen bana işaret vermeyi unutma.
Sen nerede olacaksın?
Çalılıkların arasında. Gözetleyen her kimse onun arkasında. Geniş ve sıradan bir gözetleme alanı kuracağım. Grace Faroe aracın bagaj kapısından çıktıktan sonra gelen hafif metal sesi duyduğunda hala saatte 20 kilometreden hızlı gidiyordu. Grace Faroe'nin aracın hızında eğilerek koştuğunu gördü. Daha sonra Faroe büyük meşe ağacının gölgesinde ay ışığı ve karanlıklar arasında kayboldu. Faroe ifadesiz bir şekilde Mercedes'in çakıl yoldan terk edilmiş çiftliğe doğru ilerleyişini izledi. Ay ışığında siyah ve griye çalan dev kamuflaj desenli yeşil çalılıklar kıyının eteğine uzanıyordu. Faroe gecenin karanlığında kayboldu. Bu yeniden seçimlerin basit ve savaş hatlarının belli olduğu savaşa dönmek gibiydi. Hatların ardına geç ve geri çekil, hücum et ve savun, kaybet ve kazan. Yaşa ya da öl. Ölüm kısmını Ted'e bırakacağım diye düşündü Faroe. En azından bir şey de iyi olmalı değil mi? Grace geniş Toskana villasının önüne dönüş yaparken Faroe sessiz ve hareketsiz kalarak Mercedes'in parlayan kuyruk ışıklarını izledi. Grace durduğunda veranda ışıkları ve evin içinde birkaç karşılama ışığı yandı. Hareket sensörleri tam zamanında. Faroe Grace'in araçtan inişini ve uzun süredir mola vermeden direksiyon başındaymış gibi vücudunu esnetişini izledi. Tamam, ortalıkta kimseler yok. Grace eve girdi. Faroe çok geçmeden alt kattan gelen ışıklar ve sonra ikinci kattan gelen ışıklarla Grace'i takip etti. İçeride de kimse yok. Faroe sessizce meşenin yanındaki otlak çitlerinin üstünden içeri atladı ve 80 metre ilerideki ahıra doğru hareketlendi. Çitlerin gölgesinde ve insan boyundaki zakkum ağaçlarının perdesi ardında kaldı. Ayağı bir şeye takıldı. Yüce İsa, bu da ne? Bir tavşan süratle Faroe'nin botunun önünden fırlayarak kaçtı. Faroe'nin kalp atışının normale dönmesi 30 saniye sürdü. Faroe hızlıca ahırın etrafında bir tur attı. Sonunda üzerinde ay ışığının siyah alevler gibi parladığı bir dizi servi ağacının bulunduğu noktaya ulaştı. Ağaçların gizlediği noktadan çıkıp eve yukarıdan bakan tarafa yaklaşacaktı ki iş başındaki tek avcının kendisi olmadığını fark etti. Serin gece havası önündeki yokuştan yüzüne vuruyordu. Faroe yakın zamanlarda içilmiş ama çok da taze olmayan tütün kokusu aldı. Birisi çok yakınlarda sigara içmiş olmalıydı. Faroe kıpırdamadan bekledi, hiçbir şey duymadı. Yavaşça servilerin gövdesinin etrafına göz attı. 30 metre ileride ağaçların gövdeleri arasında bir figür belirdi. Faroe'nin kendi gözetleme alanı olarak seçtiği noktadan birisi evi gözetliyordu. 22. ayrımın sonu, sayfa 268.